küçükte illel mevaddede fil gurba ayeti kerime. Ayetinin bir kavle göre manası, bu ayetinin tamamı da şu: Kullâ es'elüküm aleyhi ecren illel mevaddede fil gurba. Ayet-i kerimenin tamamı bu. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e adeta amirane diyor: Ey Habibim, ümmetine de. Ne de? Yapmış olduğun vazifeye karşı herhangi bir ücret istemiyorsun. Peki ne istiyorsun? Âli beytine muhabbeti istiyorsun. Adeta Peygamber Efendimiz'in bütün ümmetine, âli beytine muhabbet etmesini istemesini söylüyor Cenab-ı Hak. Amirane ifade ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Herhangi bir karşılık istemez yapmış olduğu risalet vazifesinden dolayı. Biliyorsunuz peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? Risalettir. Yani tebliğ vazifesi. Zaten peygamberlik bunun için vardır. Bu vazifeyi ifa etmek için. Bunun karşılığında da ümmetinden hiçbir şey beklemez, istemez. Ayet-i kerime de ne yapıyor? İstetmiyor. Peki devamında ne diyor? Yalnız Âl-i Beyt'ine meveddeti istiyor. Âl-i Beyt kimdir? Ehl-i Beyt ifadesi de kullanılıyor. Âl-i Beyt, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev halkı. Abasını nedir? Üzerine örttüğü Hazreti Fatıma radıyallahu an, Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Hasan radıyallahu an, Hazreti Hüseyin radıyallahu an. Bir de Peygamber Efendimizin kendisi, toplam 5 ediyor. Dolayısıyla Âl-i Beyt diye ifade ediliyor. Şimdi burada bir sual var. O suali okuyalım. Mesela biraz daha tavazu etsin inşallah. Eğer denilse bu manaya göre karabet-i nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremeküm innallahi etkâküm. Sırrına binaen karabet-i nesliye değil. Belki kurbiyet-i ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. Şimdi bu çok önemli. Cenab-ı Hak ne diyor? Benim indimde en kerim olanınız, en takva sahibi olanınızdır. Benden kim daha çok korkuyorsa, benim indimde en ikramlı olanınız odur yani. En kemalde olanınız odur. En ulviniz odur yani. Allah katında nedir? Bizim derecelerimiz takvamıza göredir, doğru mu? Allah'tan olan korkumuza göredir yani. Allah'a olan muhabbetimize göredir, doğru mu? Allah'a yakınlık derecemize göredir. Yoksa peygambere nesli yakınlık derecesinde olsa olmaz. Oysa ayeti kerime bunun tam tersini söylüyor. Bakın ikisi de ayet. Ayetin birinde diyor ki Cenab-ı Hak benim indimde en makbulünüz, en takva sahibi olanınızdır. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen vazife-i risalet noktasında herhangi bir ücret istemezsin ama Âl-i Beyt'ine muhabbeti isteyeceksin. Benim Âl-i Beyt'ime muhabbet edin. Sizden bunu istiyorum. O zaman burada sanki böyle zahirde bakıldığı zaman karabet-i nesliye noktasında bir yakınlık esas alınmış oluyor. Yani bir insan işte bir yerde başa gelir, ondan sonra da yakınlarını tabiri diğer de kayırır. Acaba haşa Hazreti Peygamber de ki kendisiyle de ilgili değil, Allah tarafından emir buyuruluyor. Allah tarafından Peygamberimize emir buyurulan acaba yakınlarını kayırmak mıdır? Bu hangi manaya gelmesi lazım? Bunu nasıl anlamamız lazım? Madem Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor, bunun altında ne vardır? Bir mana vardır yani. Eğer direkt peygamber bunu yapmış olsaydı insan biraz düşünürdü. Peygamber etrafını kayırıyor denirdi yani. Ama peygamber demiyor bunu. Allah peygamberine emrediyor. Ümmetinden Âl-i Beyt'ine muhabbeti isteyeceksin. Muhabbeti isteyeceksin. Onun manaları nedir? Gelecek. Eğer hakikaten o karabeti nesliye esas olmuş olsaydı, onu da özellikle ifade edelim. Karabetin yani nesli yakınlık, cibilli taraftarlık, soy sop yakınlığı peygamberlikte de esas olmuş olsaydı, o zaman ne olurdu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha henüz vefat etmemişken, hasta halindeyken, kendisinden sonra ümmetin başına kimin geçmesini arzu etti? Hazreti Ali. Hazreti Ali radıyallahu anh. Onun geçmesini arzu etti. Fakat Ali Beyt'ten bir kutbu azam diyor ki, Hazreti Peygamber'e gaybtan bildirildi. Murad-ı ilahi başkadır. Senin isteğin esas değildir. Peygamber Efendimiz'e kendi isteğini bıraktı. Murad-ı ilahiye ne yaptı? Tabi oldu. Dolayısıyla burada da kendisini gösteriyor ki karabet-i nesliye esas alınmamış. Ne esas alınmış? Hizmette öncelik esas alınmış. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in arkadaşı. Arkadaşı yani. Ve peygamberlik vazifesiyle alakalı her ne sıkıntı çekmişse bizzat yanı başında bulunmuş ve dert ortağı olmuş. Her şeyini paylaşmış. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den sonra da bütün sahabelerin ittifak ettiği, ondan sonra vazifeyi devralacak da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gün gibi gösteriyor ve ona devredilmiş oluyor. Sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman radıyallahu anh ilahir devam ediyor. Burada zaten Peygamber Efendimiz'in etrafını kayırmadığı belli. Bunu özellikle ifade edelim. Peki Cenab-ı Hak niçin böyle diyor? Niçin Cenab-ı Hak Ali Beyt'e özellikle muhabbeti istiyor? Bu önemli. Bunu biraz konuşacağız. Hem biraz da gündem aslında. Belki diyeceksiniz nasıl? Sonuna doğru geldiği zaman meseleyi görmüş olacaksınız. El cevap. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyt'i alemi İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen o nesil, Ehl-i Beyt, Ali Beyt, Seyyidler cemaati, yani bunların hepsini ifade edebiliriz bunları. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan gelen nedir bu zatlar? Hele hele büyük zatlar. Bakın bunu ifade ediyor. Ta kıyamete kadar adeta nurani bir ağaç gibi büyüyüp gelişecekler. Bakın bir ağaçtan bahsederken ağacın ne özellikte olabileceğini de ifade ediyor. Nurani bir ağaç. Ne demek yani? Bu gelen nesil ömürleri boyunca nedir? Hakkı esas alacaklar, dini esas alacaklar, İslamiyet'i esas alacaklar, imana esas alacaklar. Hayatlarında birinci derecede vazifeleri bu olacak. Bediüzzaman Hazretleri ben atıf yaparak yani okumuş olayım. Burada Ali Beyt'in adeta ezeli olarak planlandığını ifade ediyor. Bütün istikbalde, bütün zamanlarda Cenab-ı Hakk'ın Ali Beyt'e yüklemiş olduğu bir vazife var. Bir vazife var. Bu aynı bize yüklediği gibi. Bize insanlık vazifesini yükledi. Doğru mu Cenab-ı Hak? Sonra da bu insanlığımızla beraber gelen peygamberlere iman etme, bütün bunların sistemini bize yerleştirdi. Bakın namaz ezeli bir emirdir. Sonradan çıkan bir emir değildir. Allah'ın kelamı sonradan olmuyor ki. Kelam ezelidir. Dolayısıyla bu namaza göre sen ta ruhun ilk yaratılırken tanzim ediliyorsun. Doğru mu? Yani namaz işte Peygamber Efendimiz zamanında emredildi. İnsanları da ona göre tanzim ederim. Öyle değil. Adem Aleyhisselam da namaza uygun. Öyle mi? O da secde ediyor. Ondan sonra gelen bütün insanlar da ediyor. Kemal hali Peygamber Efendimiz'de görünüyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bütün sistemler böyle olduğu gibi Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'den sonra devam edecek. İslamiyet'in bayrağını bütün asırlarda dalgalandıracak. Özellikle Ali Beyt'i ezelden planlıyor. Sizin üzerinize benim tevdi edeceğim bir vazife var diyor. Vazife. Nedir o vazife? Bediüzzaman Hazretleri onu ifade ediyor. Ali Beyt hakaiki İslamiyeyi ve ahkam-ı Kur'aniyeyi muhafazaya memur ediler. Kim tarafından memur edildiler? Allah tarafından. Hazreti Peygamber'den sonra bu vazifeyi kim yapacak? Peygamber gelmiyor. Doğru mu? Geçmiş zamanlarda hep peygamberden sonra peygamber, peygamberden sonra peygamber efendimize kadar peygamber. Peki peygamber efendimizden sonra kim gelecek? Yine Allah'ın büyük veli kulları olacak. Bunlar özellikle kimin içerisinden çıkacak? Ali Beyt'in içinden çıkacak. Bu tanzimatı kim yapıyor? Allah yapıyor. İşte Allah'ın yapmış olduğu bu tanzimatı Peygamber Efendimiz de gayb aşina gözüyle görüyor. Yani Allah gösteriyor, Peygamber Efendimiz de görüyor. O görmeye mebni olarak benim Ali Beytime muhabbet edin diyor. Şecere-i Nuraniye, nurani bir ağaç neymiş? İslamiyet'in muhafızı olacaklar. İslamiyet'in dellalı olacaklar. Hakayık-ı Kur'aniye'yi yeryüzünde yayacaklar ve neşre çalışacaklar. Bak, bir bu. Alemi İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Ekseriyet çoğunlukla nadirattan diğer şeylerden vardır. Bakın Bediüzzaman Hazretleri burada onları sayıyor. İşte bak diyor. Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, yani kutuplar, kutuplar. Kutup dedik mi aslında anlıyoruz, doğru mu? Dünyanın bak kuzey kutbu var, güney kutbu var. Dünya iki kutup etrafında dönüyor yani. Dönüyor, dönüyor. Değirmen taşını bilir misiniz? Değirmen taşı, değirmen taşının merkezine kutup denir. O merkezin etrafında da ne döner? Taş döner. Taş döner, bakın. Şimdi Cenab-ı Hak ne yapıyor? Manevi alemde de kutuplar vücuda getiriyor, kutuplar. O kutupların etrafında neyi döndürüyor? İnsanları döndürüyor, insanlığı döndürüyor. Eviriyor, çeviriyor. Hususan Aktab-ı Erba, dört büyük kutup. Dört büyük kutuplar. Ahmedi Bedevi, Ahmedi Rufai, öyle mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri, bir de İbrahim Desuki Hazretleri. Bunlar kutup. Bunun daha ilerisi Gavs. Gavs. Gavs-ı Azam. Abdülkadir Geylani Hazretleri hem kutuptur hem de nedir? Gavs-ı Azam'dır. Özellikle bu dört büyük zat. Hizmetleri hayatlarıyla sınırlı değil. Çok enteresan bir şey. Bakın, hayatlarıyla sınırlı değil. Hizmetlerin nasıl? Hayatlarından sonra da devam ediyor. Hatta nasıl devam ediyor biliyor musunuz? Tasarruf şeklinde devam ediyor. Hükümleri halen daha geçerli. Geçerli. Bakın Bediüzzaman Hazretleri sıkıntıya düştüğü zaman kimden yardım istiyor? İki zat. İki zat. Bunu özellikle ifade edelim. Şahsi noktada sıkıntıya düştüğü zaman Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne müracaat ediyor. Hizmet noktasında sıkıntıya düştüğü zaman Hazreti Ali radıyallahu anh'a müracaat ediyor. Birisi torun, diğeri baba. Ve dede yani. Öyle diyelim, evet. Dede yani. Birisi torun, diğeri dede yani. Allah razı olsun yani. Bak Üstad Hazretleri ne diyor? Hemen okuyayım burada. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu an o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Kudüs'e sırru o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Abdülkadir Geylan Hazretleri 800 sene öteden iltifat ediyor. Hazreti Ali radıyallahu an 1400 sene öteden iltifat ediyor. Kime iltifat ediyor? Ahir zamanda gelen bu nurani cemaate. Neden dolayı iltifat ediyor? İhlastan dolayı. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Zaten o nesli mübarekin en birinci esası nedir? Rıza-i ilahidir. Rıza-i ilahi kendilerine esas almışlar. Ve himayetkarına teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. Yani bir taraftan iltifat ederken diğer taraftan tokat da atıyorlar. Çünkü anne öyledir, öyle mi? Bir taraftan evladını himaye eder, diğer taraftan tokat da atar. Niye tokat atıyor? Yanlış yapmasın diye. Değil mi? Yanlış yapmasın diye. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki yanlış yapma diyor. Abdülkadir Genel Hazretleri diyor yanlış yapma diyor. Yaptığın anda tokatımızı yersin yani. Tabii tokatı yemek demek şu manaya da gelir. Demek ki biz o daire içindeyiz yani. Demek bizi kabul etmişler yani. Bu o manaya gelir yani. Yani demek sen benim annemsin yani. Öyle oluyor da. Ben öyle anlıyorum yani. Siz nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum da. Öyle anlıyorum yani.
Şefkat tokatı.
Şefkat tokatı, evet. Şefkat tokatı. Sevenin sevdiğinden oturur. Sevdiğine attığı bir tokat. Evet. Aktab-ı Erba, bilhassa Gavs-ı Azam, Şeyh Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, 12 imam, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş. Bakın, manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniye'yi ve Hakayık-ı İmaniye'yi neşretmişler. Bütün asırlarda yaymışlar. Diğerlerini sayın. Teşeğütteki ümmetin âl hakkında duası ki, bakın tahiyyatta bir dua yapıyoruz, doğru mu? Nedir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala âli İbrahim'e inneke hamidun mecid. Peygamber Efendimiz'in, bakın, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirdiğimiz gibi onun âline ve ashabına da salatü selam getiriyoruz. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın âline, yani onun da ailesine de salatü selam getiriyoruz. Tahiyyatta bunu yapıyoruz. Bu ne demektir? Üstad Hazretleri ifade ediyor. Makbul bir dua olacağını keşfediyor. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de ekseriyet-i mutlakayla nurani rehberler Hazreti İbrahim'in aleyhissalatü vesselam alinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi Hazreti İbrahim aleyhisselamın âli peygamberlerdir. Peygamberlerdir. Dolayısıyla biz teşeğütte, tahiyyatta o peygamberlerin hepsine bir nevi ne yapıyoruz? Salatü selam getiriyoruz. Peygamber Efendimiz'in âli evliyadır. Evliyalardır yani. Türkçe aslında evliya, evliyalar demek. Veliler demek. Evliya, veliler. Türkçe'de evliyalar diyoruz. Velilerler. Enbiyalar diyoruz. Enbiya, peygamberler demek zaten. Türkçemize böyle girmiş. Evet. Ümmet-i Muhammediye'de de aleyhissalatü vesselam ve zayıf-i azime-i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesarikinde, mesleklerinde Enbiya-i Beni İsrail gibi Aktab-ı Ali Beyti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam görmüş. Çok bir hadis-i şerifin izahı, doğru mu? İnce bir noktayı nazarımıza veriyor Üstad Hazretleri. Diyor ki, hadis-i şerifte ne var? Peygamber Efendimiz diyor ki, benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bakın burada da aynı ifadeyi kullandı. Adeta diyor, Enbiya-i Beni İsrail gibi bulundukları zamanlarda hizmet etmişler. Dini hakkı gözetmişler. Hakayık-ı Kur'aniye'yi neşretmiş, yaymışlar bakın. Aktab-ı Ali Beyti Muhammediye aleyhissalatü vesselam görmüş. Onun için قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّدَ فِي الْغُرْبَ demesiyle emrolunarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini, muhabbetini istemiş. Sevin demiş. Benim Ali Beytimi sevin. Asla ondan uzak durmayın. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Şimdi bunu da ifade ediyor. Size Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde diyor ki size iki şey bırakıyorum. Nedir o iki şey? Bakın nasıl bir izah yapıyor. Bu da farklı bir şey yani. Onlara temessük etseniz, sımsıkı sarılsanız necat bulursunuz. Kurtuluşa erersiniz. Biri Kitabullah, Kur'an-ı Azimüşşan, diğeri Sünnet-i Seniye diyoruz. Bakın. Burada farklı bir ifade var da onun için söylüyorum. Bu çok önemli. Biri Kitabullah, diğeri Sünnetim diye rivayetler var. Doğru mu? Burada öyle demiyor. Biri Kitabullah, biri Ali Beytim. Enteresan bir ifade değil mi? Ali Beytim. Ali Beyt eşittir Sünnet-i Seniye desek olur mu, olmaz mı? Şu alemde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Sünnet-i Seniye'yi hayatına en iyi bir şekilde rehber eden kim? Ali Beyt. Ali Beyt. Devamında gelecek bakın. Çünkü Sünnet-i Seniyye'nin menbaı, bakın kaynağı, Sünnet-i Seniyye'nin kaynağı ve muhafızı, koruyucusu ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan, Sünnet-i Seniyye'nin bütün yönlerine her cihette taraftar olan ve yerine getirmekle vazifedar olan Ali Beyt'tir. O soy. Birinci derecede onlar. Öyledir yani. Babadan evladan miras kalmış. Birinci derece mirası koruyacak kimdir? Babadır, evlattır da. O babanın evladı. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan miras kalıyor. Ne? Sünneti. Kitabullah. Birinci derecede koruyacak kimdir? Ali Beyt'tir. Ve mükelleftir der. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u anlatırken ne diyor Kastamonu Lahikası'nda? Esasat-ı sünneti seniye diyor. Risale-i Nur'un vazifesi diyor. Risale-i Nur'un vazifesi bu zamanda diyor, hususan esasat-ı sünnet-i seniyye, esasat-ı takva, esasat-ı velayet, bütün bunların hepsinin esaslarını korumak ve kollamak. Hayata bizzat tatbikini yapmak. Esasat-ı sünnet-i seniyyeye gelecek olursak, sünnet-i seniyyenin esası nedir? Sor. Sünnet-i seniyyenin esası nedir? Bazen sünnet ifade edilirken, anlatılırken özellikle şekil ön plana çıkar yani. Oysa şekilden ziyade manadır. Şekil manayı göstermek için vardır. Bunu ifade edelim. Asıl olan şey manadır. Şimdi misal olarak şurada oturuyoruz. Burada oturan kişi ne yapacak? Konuşacak. Yani ağızdan kelime çıkacak. Kelime konuşmanın şeklidir yani. Ağızdan lafız çıkacak. Konuşmanın şeklidir. Fakat lafız neye göre çıkacak? İfade edilen manaya göre çıkacak. Mana dolu olacak. Şimdi mana olmadıktan sonra sen o kadar kelime çıkar ki bunun bir kıymeti yok, bir esprisi yok. Üstad Hazretleri muhakematta bu meseleyi işliyor. Diyor ki biz diyor, İslamiyet'in kışrına, kabuğuna nazar ettik. Lübbünü ve özünü esas almadık, aldandık diyor. Aldandık. Şimdi namaz Allah'ın emri, doğru mu? Namazın bir şekli şemaili var. Bir de namazın ifade ettiği mana var. Kulluğun ifade ettiği mana var. Zekatın ifade ettiği mana var. Orucun ifade ettiği mana var. Şimdi manadan yoksun olan namazı düşünün yani. Özden yoksun olan namazı düşünün. Namazın özü nedir? Huzurdur. Allah'ın huzuruna durmaktır, doğru mu? Namazın özü nedir? Huşudur. Haşyet içinde olmaktır. Namazın özü nedir? Duadır. Yalvarıştır, yakarıştır. Namazın özü nedir? Aczini ve fakrını Allah'a arz etmektir. Nihayetsiz zelil olduğunu göstermektir. Şimdi bütün bunlardan yoksun olup sadece kışlığına nazar edince kışlı da ibadet. Yani yanlış anlaşılmasın, ağacın kabuğu da ağaçtır yani. Ağaçtan gayri bir şey değildir yani. O da ağaçla beraberdir. Ama bana kabuk mu lazım, yoksa ağacın özü mü lazım? Ağacın özü lazım. Kabuk ağacı tutmak için, muhafaza etmek için var. Adeta bir kab gibi. Kab gibi. Ağacın kendisi yani içi çürük olduktan sonra kabuk da bir kıymet ifade etmiyor. İçinin sağlam olması gerekiyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri bunu ifade ediyor. Biz diyor, lübbünden ve özünden uzaklaştık. Kışrına nazar ettik, aldandık. Aldandık. Sünnet-i Seniyye'nin esasatı derken, esası Sünnet-i Seniyye. Sünnet-i Seniyye'nin esası en birinci derecede tebliğ vazifesidir. Peygamberler peygamberlik vazifesini aldıkları zaman birinci derecede neyle muvazzaf olurlar? Tebliğ ile. Dolayısıyla esasat-ı sünnet-i seniyye bir, tebliğdir. İki, hakayık imaniyedir. Üç, duadır. Dört, ubudiyettir. Yalvarıştır, yakarıştır. Bakın, Allah'a olan yakınlıktır. Bunların hepsini sayın. Hepsinin içerisinde bu var. Risale-i Nur ne yapıyormuş? Vazifesi, esasat-ı sünnet-i seniyyeyi muhafaza etmek. Risale-i Nur'un müellifi muhteremi, hem anne tarafından, hem baba tarafından seyyid mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir nevi torun oldu mu? Ali Beyt'in içerisine girdi mi? Ali Beyt'in birinci derecede vazifesi, sünnet-i seniyyeyi ihya etmek, ondan sonra bunu kendisine vazife telakki etmek değil miydi? Ha, yapıyor işte. Mesela bu. Onlar birinci derecede bu vazifeyle vazifelidirler. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba unvanıyla bu hakikati hadisiyeyi bildirilmiştir. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyyedir. Onun için sünnetim diye ifade edilmiş. Size iki şey bırakıyorum. Biri kitabullah, diğeri sünnet-i seniyyedir. Sünnet-i seniyyeye ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Demek ki burada Ali Beyt de aslında tarif edildi. Ali Beyt, Ehli Beyt veya hakiki Alevilik. Hakiki Alevilik. Alevi, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı seven, ona taraftar olan demek, doğru mu? Hakiki Alevilikte ne vardır? Sünnet-i Seniyye'yi hayatına tatbik etmek vardır. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba terk ediyorsa diyor, bir, hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e dost da olamaz. Bakın nesep nesil kalmadı. Hepsi gitti. Hem ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, şimdi başka bir meseleye daha geliyor. Ali Beyt'e muhabbeti istemesinin bir sebebi neydi? Ali Beyt, hakayık-ı Kur'aniyenin, öyle mi, ahkam-ı İslamiyenin, sünnet-i seniyenin muhafızı. Onlar bu vazifeyle vazifedarlar. Birincisi bu. İkincisi, ikinci boyutunu anlatacak şimdi. Niçin Peygamber Efendimiz özellikle Ali Beyt'e muhabbeti istiyor? İkincisi bu. Peygamber Efendimiz ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzu ediyor. Ki zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahiyle bilmiş. İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. Hayat hep böyle gitmeyecek. Bakın asırlara hep inişler çıkışlarla dolu. Üstad Hazretleri dünya diyor bir hattı müstakim üzere gitmiyor. Belki bir dairenin etrafını çiziyor. Dairenin etrafını çizdiğinden dolayı zaman zaman kış, zaman zaman yaz, zaman zaman sonbahar, zaman zaman da bahar oluyor yani. Mevsimlerin oluşması bundan. Senenin içerisinde de iniş çıkışlar var. Ayın içerisinde de öyle değil mi? Her gün aynı sıcaklıkta değil. Bazen güneş doğuyor, bazen doğmuyor. Bazen yağmur oluyor, bazen olmuyor yani. Bazen çamur oluyor, bazen güller bitiyor yani. Dolayısıyla mevsimlerde de böyle var. İnsanların hayatı da böyle, asırların hayatı da böyle, dini hayatta da böyle var. Bakıyorsun bir inişti bir çıkıştı. Bir dönem İslamiyet en güzel dönemini yaşıyor. Bir dönem en büyük sıkıntılı zamanlar başlıyor yani. Şu anda da en büyük sıkıntılı zamanlardan bir tanesidir, doğru mu? Peki kime itibar edeceğiz? Kime güveneceğiz? Kimin etrafında toplanacağız? İşte Peygamber Efendimiz ümmet zaafa düştüğü zaman, sıkıntılara girdiği zaman, ayrılmalar, bozulmalar, dağılmalar, fitneler ve fesatlar oluştuğu zaman itimat edilecek, itibar edilecek bir grubu işaret ediyor. O gibi zamanlar olduğu zaman ne yapacaksınız? Benim Ali Beytimin etrafında toplanın. Bunu söylüyor. Ali Beytimin etrafında toplanın. Toplanarak kurtuluş edeceğiz. Şey bu. Dünya Risale-i Nur'un etrafında toplanıyor yani. Toplanıyor yani. Risale-i Nur'un etrafında toplanması bir nevi Ali Beyt'in etrafında toplanmak demektir. Çünkü niye? Aslı o. İşte bu toplanmanın neticesinde insanlar kurtuluşa eriyorlar. Bakın dünyanın gündemini Risale-i Nur oluşturuyor. Değiştiriyor yani. Çok farklı bir mana gündeme geliyor. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati müstenide lazım ki alemi İslam'ın terakkiyat-ı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Ali Beyt'i etrafında toplamasını arzu etmiş. Evet, Ali Beyt'in efradı ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarakkülükte çok ileridedirler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen ve cibiliyeten taraftardırlar. Bu çok enteresan bir ifade. Yani bir kardeş birisiyle kavga ediyor diyelim. Haksız ama. Abisi de yanında. Hangisine sahip çıkar? Kardeşine mi başka birisine? Yani kardeşini dövse bile de kardeşine sahip çıkar yani. Doğru mu? Çünkü niye? Cibilli taraftarlık var. Nesebi taraftarlık var. Her ne olursa olsun muhakkak yakınını tutar yani. Şimdi Üstad Hazretleri bir misal veriyor. Yani faraza diyelim böyle olsa. Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen o nesilde bazı zedelenmeler, bazı sıkıntılar olsa dahi İslamiyet'e cibilliyeten taraftardırlar. Çünkü niye? İslamiyet'in güneşi olup alemde onu yayan onun dedesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla birinci derece taraftarlık kimin hakkıdır? Onların hakkıdır. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Bakın onu da ifade et. Nerede kaldı ki? Gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsileye ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbeda hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt bu şiddetli iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle dini İslam lehinde etna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftarlık başkası taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. İşte ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat. Burada bir ikaz var. Bir sitem var. Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat. Ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittikaz eden Aleviler. Şart koştu. Bir kısım Alevilik dinsizliğe gitmiş. Ta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın döneminde olmuş bu yani. Hazreti Ali radıyallahu anh'a olan şiddetli muhabbetten dolayı rafizilik ortaya çıkmış. Alevilik rafiziliğe dönülmüşmüş. Ne demek rafizilik? Hazreti Ali radıyallahu anh'ı haşa ilah kabul etmişler. Oraya kadar gitmiş. Veya dinden, diyanetten uzaklaşmışlar. Namazdan uzaklaşmışlar, sünnetten uzaklaşmışlar. Çok farklı kollara ayrılmışlar. Öyle kollar var ki sakat, sapık yani. Bunu özellikle ifade edelim. Ama sağlam ve temiz olan bir kol var. İşte Zeynel Abidin, 12 İmam, Cafer-i Sadık, onların tarafından gelen sağlam olan bir kol var. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bunların hepsini tamamen Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittikaz eden Aleviler diye ifade ediyor. Yani kendilerine bir meslek ittikaz etmişler. Nedir? Hazreti Ali radıyallahu anh'a veya Ali Beyt'e şiddetli muhabbet gösterenler. Şimdi burada bir şeyi ifade ediyor. Yani aslında ehli sünnet değil miler, ehli sünnet. Fakat Üstad Hazretleri de burada bir ayrım yaparak bir noktaya parmak basmak istiyor. Çünkü niye bu ayrı gözüküyor? Ayrı gözüküyor. Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizayı aranızdan kaldırınız. Arada bir sıkıntı var yani. Bu sıkıntıyı birileri oluşturmuş. Yani Kürt'ün ve Türk'ün arasında bir sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı birileri oluşturuyor. Üstad Hazretleri bunu net söylüyor. Milliyetçilik diyor. Milliyetçilik Avrupa tarafından bizim içimize sokulan bir hastalıktır diyor. Yoksa bizde böyle bir şey yoktu ki. Osmanlı'da 72 millet vardı. Fakat millet ifadesi İslamiyet için kullanılıyordu. Kimse millet derken ırkını kastetmiyordu. Mehmet Akif'in hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal derken Arnavutluğu nazara vermiyor. İslamiyet'i nazara veriyordu yani. Ama maalesef Avrupa kendi içerisinde birliği oluşturmasına rağmen Müslümanlar içerisinde ırkçılığı oluşturdu. Irkları ön plana çıkarak insanların içerisinde ayrım ve gayrım yapmaya başladı. Çünkü niye? Müslümanları alt etmenin yolu aralarına fitne sokmaktı. O fitneden istifade edecekti. Birini diğerine ezdirip sonra diğerini ezecekti. Bunu yapacaktı. Bakın bununla ilgili yoksa diyor şurayı okuyayım. Şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı 30'lu yıllara 35'li yıllara kadar gidin o dönemde nedir? Memleketimizde hükmeden bir dinsizlik cereyanı var. O dinsizlik cereyanı ne yapacak diyor biliyor musunuz? Birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek, kullanacak. Alevilikle sünniliği ezecek, sonra dönüp ne ezecek? Sünniliği ezecek. Kürtçülükle Türkçülüğü ezecek, sonra dönüp Türkiye ezecek yani. Niye böyle? Çünkü niye? Bizim tek bir paydamız var. O paydamız ne biliyor musunuz? Ortak paydamız. Tek bir ortak paydamız var. Hücum buradan kaynaklanıyor. Adın ne olursa olsun, ırkın, rengin ne olursa olsun bizim adımız Müslüman. Müslümanlığımızdan dolayı bu hücum yapılıyor. Yoksa senin ırkın üstün, şunun ırkı şöyle böyle olduğundan dolayı değil. Onun dünyasında böyle bir şey yok. O dinsizliğini yerleştirmek istiyor. Müslümanlığı devre dışı bırakmak istiyor. Bu şekilde yapabilmek için de aradaki ihtilaftan istifade etmek istiyor. Şu anda da Türkiye'de olan ihtilaftan istifade etmek isteyen şer güçleri var. Ama maalesef Müslümanlar uyanık olsa Kur'an'ın sözüne, Kur'an'ın ayetlerine kulak kesilseler asla ve asla aralarına zerre kadar dahi olsa ihtilaf sokmazlar. Gaflete düşüyoruz. Gaflete düşüyoruz. Neyde olursa olsun bu olmaması gerekiyor. Bakın şurada Beyyüzan Hazretleri Uhuvvet Risalesi'nde bir bahis açıyor. Bunu paylaşayım sizlerle. Hadis-i şerif bu. Bu önemli. Hadis-i şerif. Hadis-i şerife de gelmiş ki. Okuyorum. Hadis-i şerifi okuyorum. Ahir zamanın, bak bu zamanla ilgili özellikle Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek. Deccal ve Süfyan. Süfyan nifakın başına, münafıkların başına geçecek. Deccal da dinsizlerin, zındıkların başına geçecek. Ahir zamanda iki dehşetli adam veya bunların yardımcıları veya bunların sistemleri, izimleri ne olursa olsun komünizm, faşizm, bilmem neizm, neizm olursa olsun şahsı manevileriyle, fikirleriyle ne yapacaklar? Biri münafıkların, nifak tohumlarının ekileceği yerlerde başa geçecek. Diğeri zındıkların, itikatsızların, dinsizliğin tohumlarının ekileceği yerlerde başa geçecekler. Ve bunlar bir özellikleri var ki eşhas-ı müteşeyyi muzırra. Ahir zamanda gelecek en dehşetli zararlı adamlar. en dehşetli. Deccal ve Sufyan. Peki ne yapacaklar? İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, mesele bu. Bizi kimse ezemez. Ama bizi nasıl ezerler biliyor musunuz? Hırsımızdan dolayı ezerler. Bizim hırslarımız var. Dünyaya karşı hırsımız var, maddeye karşı hırsımız var. Kıskançlıklarımız var, birbirimizi çekemiyoruz. Gıybetimiz var, aramıza fitneler sokuyoruz. Ve şikak, aramızda olan parçalanmalardan istifade ederek az bir kuvvetle nev beşeri. Bu da bütün insanlığı diyor. Bakın, her cümelce der ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ve aldılar. Esaret altına alır. Bakın, bir dönem böyleydi. Osmanlı küçüldü, İttihat, Terakki, ondan bu yana halen daha esaret altındayız. Kendi müstakil ismimiz yok. Kağıt üzerinde özgürüz, hakikatte değiliz. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı, ya şunu diyelim, diyelim yani. Bakın, ihtilafınızdan, hep bizim ayrılıklarımızdan istifade etmişler. Birlikten kimse istifade edemez. İki kardeşi birbirine boğuşturacaksalar, iki kardeşin arasından su sızmaması gerekiyor. Eğer su sızmaya başlarsa başka şeyler de sızar. Şeytan da giriyor. İşte bu nifak tohumları da giriyor. Sonra bakıyorsun ki iki kardeş birbiriyle yedikleri içtikleri bir giderken her şey ayrı gidiyor ya. Öyle olanlar var ki dünyada bir araya gelmem, kıyamette bir araya gelmem. Onun gittiği cennete ben gitmem. Kim kime diyor? Kardeş kardeşe diyor ya. Ne diyor Üstad Hazretleri? Bakın, gönderme yapıyor. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel müminune ihva. Ya biz kardeşiz. İmandan gelen kardeşliğimiz var. Bu kardeşlik nesebi kardeşlikten daha ileridir. Nesebi kardeşlik kabre kadardır. İmandan gelen kardeşlik ebede kadardır. Biz nasıl birbirimize zarar verebiliriz? Uyanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun dünyaya ait makammış, mevkiymiş, şuymuş, buymuş, siyasetmiş, malmış, varlıkmış. Bunların affedersiniz hepsinin canı cehenneme. Bizim birliğimiz önemli ya. Bizim beraberliğimiz önemli. Yoksa İslamiyet elden gidiyor. Ana bu. Kutsi iftihar ettiğimiz şeyler ne yapıyor? Götürülüyor. Önce senin arana ihtilaf sokuyor. Birbirinizi hallettiriyor. Sonra diğerini hallediyor. Sonra kutsala başlıyor yani. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş muvazenede bozup onlarla oynasa bir oynayabilir, birini yukarı birini aşağı indirir. Bir dağı terazinin bir kefesine koymuşsun, diğer dağı terazinin diğer kefesine koymuşsun. İkisi de ağırlıkta birbirine eşit. Bir yere küçücük dokunsan birini en aşağı diğerini en yukarı kaldırırsın. Bak. Bu kadar kolay fitne çıkarmak, bölmek bu kadar kolay, bu kadar rahat. Ama bölünmezse, öyle mi? Arana fitne girmezse, birlik ve beraberlik içerisinde olsan hiçbir zaman sıkıntı olmayacaktır yani. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumet kerana tarafkirliklerinizden kuvvetini seçeyler. Hırslarınız, bir de ne var? Küsmek şeklinde olan taraftarlıklar. Ben beni düşünürüm, başka birisine karışmam. Öyle olmaz ki. Başka birisi gidince ondan sonra sen de gidersin yani. Kuvvetiniz içe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayatı içtimaiyenize alakanız varsa, siz sosyal hayatı, toplum hayatını biliyorsanız, toplum hayatı, sosyal hayat yardımlaşma üzerine kuruludur. Dayanışma üzerine kuruludur. Birbirimize, hani komşu komşunun külüne muhtaçtır denir ya, toplumda her insan diğer bütün insanlara muhtaçtır. El mümini lil mümini kel bünyanil mersuz yeşuddu ba'duhum ba'da. Yani müminler
öyle insanlardır ki tuğlaların arasındaki harçlar gibi birbirini perçinler, birbirini sağlamlaştırır, binayı oluştururlar. Aradan harcı kaldırdın mıydı, tuğlada durmaz olur. Binada yıkılıverir yani. Elde hiçbir şey kalmaz yani. Birbirine perçinleşecek, sımsıkı sarılacak, aradan hiçbir şey gitmeyecek. Düsturu âliye, düsturu hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden, dünyanın alçaklıklarından ve şekavet ukreviyeden kurtulunuz. Yani ahirette de Cenab-ı Hakk'ın şikayetinden muhafaza oluruz inşallah. Cenab-ı Hak bu düstura göre hareket etmeyi nasip eylesin herkese inşallah. İllahi Teala.